Ayrım 2.
O asinin eylemleri gitgide şiddetini arttırdığından SDEC Genel Müdürü General Eugene Gilbonson'un da adamlarını durdurmaktan vazgeçip onları o asinin üzerine salmaya karar verdi. İçlerinden bazıları gizli ordu saflarına sızıp en üst kademeye kadar yükselmeyi başardılar. Verdikleri bilgiler OAS'nin birçok adamının tutuklanmasını sağladı. Halk yığınları bunları goril adıyla anmaya başladı. Bastien Thierry ve suç ortaklarının davası devam ederken OAS'nin çalışmaları da gitgide yoğunlaşıyordu. Bu çalışmaları yöneten Petit Clamart komplosunu perde arkasına hazırlayan kişi Albay Antoine Argo'ydu. Teknik üniversiteyi bitirmiş olan Argo zeki ve dinamik bir adamdı. Dipnot, politeknik adıyla anılan ve özel bir statüsü olan askeri okul, birçok ünlü devlet adamı ve kumandan yetiştirmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda Özgür Fransız Kuvvetleri'ne teğmen olarak katılmış, albaylığa yükselmiş ve Cezayir'de bir süvari alayının başına atanmıştı. Ufak tefek ve sinirli olan Argo, parlak ama acımasız bir askerdi. 1961 Nisan'ında Cezayir ayaklanmasının elebaşılarından sayılıyor, bir yıl sonra da Fransa içine yayılan OAS'nin harekat bölümü başkanlığını yapıyordu. Psikolojik savaşın uzmanı sayılan Argo, de Gaulle'cilere karşı savaşın her alanda hem baltalama hem diplomasi hem de dış ilişkiler alanında verilmesi gerektiğini anlamıştı. Ulusal Direniş Hareketi adıyla anılan OAS, siyasal bölümünün başındaki eski Dışişleri Bakanı George Bidon'un bütün Avrupa gazete ve televizyonlarına demeçler vererek OAS'nin de Gaulle'e neden muhalefet ettiğini saygılı bir dille açıklayacağı kampanyaya girişti. SDEC bu tasarıyı Aralık ayında haber aldı. Raporlar birçok ayrıntının yanı sıra Argo'nun BBC ile de bağlantı kurduğunu ve Londra'da Bidon ile yapılacak bir görüşme sağladığını belirtiyor. 15 Ocak 1966'da anlaşıldığı gibi sahte pasaportla yolculuk eden Bidon Londra'ya geldi ve televizyona demeç verdi. Bu konuşma televizyonun 4 Mart günlü programında yer alacaktı. Üstelik İngiliz yetkililerinin büyük protestolarıyla karşılanmıştı. SDEC'nin Londra'daki adamı Paris'teki üstlerine Bidon'un 18 Ocak'a kadar Londra'ya geleceğini bildirdi. Çok kısa süre önce de De Gaulle, İngiltere'nin ortak pazar alınmasını engellediğinden İngiliz yetkililerinin aslında bunu destekledikleri sonucuna varıldı. Bidon Londra'dan ayrılıp Münih'e geçti ve orada 16 Unterstrasse adresinde kiralanan bir dairede Argo ile yine görüştü. Argo şimdi kendisini OAS'nin en tehlikeli ajanı haline getiren parlak zekasından faydalanıyordu. Bidon için radyo istasyonları ve en büyük gazetelerin temsilcileriyle bir dizi görüşme sağladı. Bu görüşmelerin her birinde yaşlı politikacı OAS'nin çalışmalarını ustaca perdelemeyi başardı. Argo'nun hazırladığı ve Bidon'un da sunduğu propaganda harekatının başarıya ulaşması, Fransız hükümetini Paris'te büyük Fransız şehirlerine yayılan baltalama hareketleri ve bomba koyma olayları kadar ürkütüyordu. Bunun üzerine 14 Şubat günü General de Gaulle'ü öldürme amacını güden bir başka komplo ortaya çıkarıldı. Devlet başkanının ertesi gün askeri okulda bir konferans vermesi gerekiyordu. Komşu binanın damına tüneyen bir katilin içeri girerken onu sırtından bir kurşunla vurması kararlaştırılmıştı. Sonradan bu komployu hazırlamakla suçlanan şu kişiler adaletin karşısına çıkarıldı. Jean Bichon adlı bir kişi, topçu yüzbaşısı Robert Poinard, askeri okul İngilizce öğretmenlerinden Paul Roussel'e de Lifiac. Başkanı vuracak kişinin George Watten olması gerekiyordu ama topal bir kere daha ele geçirilemedi. Poinard'ın dairesinde bir dürbünlü tüfek bulundu ve 3 suç ortağı tutuklandı. Sonradan duruşma sırasında Watten'i tüfeğiyle birlikte binaya sokmanın yollarını ararken askeri okul öğrencisi Marius Thau ile ilişki kurdukları, Thau'nun doğru polise gittiği açıklandı. General de Gaulle önceden kararlaştırıldığı gibi ayın 15. günü törende hazır bulundu ama zırhlı bir arabayla gelmeyi kabul etti, verdiği bu ödünden hoşlanmadı. Komplo inanılmaz bir acemiliğin izini taşıyordu ama de Gaulle'i sinirlendirdi. Ertesi gün İçişleri Bakanı Frey'i çağırtıyor, masasına yumruğu indirip şunları söylüyordu: "Bu cinayet hikayeleri fazla uzadı." Diğerlerinin cesaretini kırmak için başlıca OAS yöneticilerine örnek olacak cezalar verilmesi kararlaştırıldı. İçişleri Bakanı askeri mahkemede devam eden davaların sonucundan kuşkulanmıyordu. Sanık sandalyesinde oturan Bastien Thierry, General de Gaulle'ün ölümünü neden gerekli gördüğünü açıklamakta büyük güçlükler çekiyordu. Ama bu yıldırma yöntemleri de para etmedi. 22 Şubat günü SDC 2 numaralı servisinin şefinden karşı casusluk iç güvenlik, İçişleri Bakanı'na gönderilen bir raporun sureti Eynen Bölümü şefinin de masasına geldi. Bu rapor şöyleydi. Yıkıcı hareketin başlıca yöneticilerinden birinin Fransız ordusu emekli albaylarından Antoine Argon'un izini bulmayı başardık. Kendisi Almanya'ya sığınmış bulunuyor. Oradaki haber alma servislerimizin verdiği bilgiye göre daha bir süre kalmayı öngörüyor. Durum tarafınızdan bilindiği için Argo'yu kaçırmak belki de mümkün olabilir. Resmi karşı casusluk örgütümüzün ilgili Alman güvenlik kuruluşlarından istedikleri geri çevrildiğinden ve bu kuruluşlar ajanlarımızın Argo'nun ve diğer OAS sorumlularının peşlerine düşmesini beklediğinden, Argo'nun kaçırılmasını amaçlayan böyle bir harekatın azami çabukluk ve dikkatle yapılması, en ufak haberin sızdırılmaması gerekmektedir. Bu görev eylem bölümüne verildi. 25 Şubat günü akşama doğru OAS liderliğiyle Roma'da yaptığı bir görüşmeden dönen Argo Münih'e varıyordu. Doğu Unterstrasse'ye gidecek yerde taksiye binip kendisini Eden Wolf Hotel'e götürmesini şoföre söyledi. Burada herhalde yapılacak bir toplantı için oda ayırtmıştı. Ama Argo bu toplantıda hiç bulunamadı. Otelin girişinde yanına iki adam yaklaştı, ona tertemiz bir Almanca ile hitap ettiler. Adamları Alman polisinden sanan Argo pasaportunu çıkarmak için elini cebine attı. Çelik gibi eller iki koluna yapıştı, ayakları yerden kesildi ve dışarıda bekleyen bir boyahane kamyonetine tıkılıverdi. Yumruklarıyla kendini korumaya kalkıştığında bu çabası bir yığın Fransızca küfürle karşılandı. Nasırlı bir elin kenarını burnuna indi, karnına bir yumruk gömüldü. Tam kulağının altındaki sinir merkezine bir parmak yüklendi ve Argo hemen kendinden geçti. 24 saat sonra Paris'te 36 Quai de Orfèvre Caddesi'ndeki cinayet masasının telefonu çalıyordu. Boğuk bir ses nöbetçi assubaya OAS adına telefon ettiğini ve iyice sarılıp sarmalanan Antoine Argo'nun emniyet müdürlüğünün arkasında duran bir kamyonette olduğunu söyledi. Birkaç dakika sonra kamyonetin kapısı gümbürtüyle açıldı. Argo şaşkın bakışlı polislerin meydana getirdiği halkanın ortasına doğru sendeleyerek ilerledi. Bütün bir gün çıkarılmayan bezin iyice rahatsız ettiği gözleri gün ışığına bir türlü alışamıyordu. Ayakta durabilmesi için ona yardım etmek gerekti. Burnunun kanaması sonucu yüzünü kurumuş kan kaplıyor ve tıkaç ağzını berelemiş bulunuyordu. Biri "Albay Argo siz misiniz?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi adam. Eylem bölümü önceki gece gizlice onu sınırdan geçirmişti. Ad vermeden polise telefon edip emniyet müdürlüğü park yerinde bekleyen bir emanet bulunduğunu bildirmeleri de kendilerine özgü mizah anlayışının bir belirtisiydi sadece. Ama eylem bölümü olayın yaratacağı tepkileri hesaba katmamıştı. Argo'nun kaçırılması OAS saflarına moral bozukluğu yaratırken, karanlıkta iş gören yardımcısı az tanınan ama en az şefi kadar zeki olan Yarbay Mark Jazane'nin De Gaulle'ü öldürmeye yönelen çalışmaların başına geçmesini sağladı. 4 Mart günü askeri mahkeme kararını verdi. Diğer iki suç ortağıyla birlikte Jean-Marie Bastien Thierry ölüme mahkum olmuştu. Firarda olan ve aralarında Topal Vater'in de bulunduğu 3 kişi gıyaben aynı cezaya çarptırıldı. General De Gaulle 8 Mart günü 3 saat boyunca ağzını açmadan sanık avukatlarının cezayı bağışlamasını dileklerini dinledi. İki ölüm cezasını müebbete çevirdi ama Bastien Thierry'ninkine dokunmadı. Avukatı o akşam alınan kararı hava albayına açıkladı. İnfaz günü 11 Mart olarak kararlaştırıldı dedi müvekkiline. Albayın hala inanmaz gibi kendisine güldüğünü görünce bağırdı. Kurşuna dizileceksiniz. Bastien Thierry gülmeye devam etti ve başını salladı. Anlamıyorsunuz dedi avukatına. Bir tek Fransız askeri tüfeğini benim üzerime çevirmez. Yanılıyordu. Cezanın infaz edildiği haberi Europe 1 radyosunun saat 8 haberi bülteninde verildi. Batı Avrupa ülkelerinde radyo dinleyenlerin çoğu tarafından duyuldu. Avusturya'daki küçük bir otelin odasında bu haber bir takım yorum ve hareketlere yol açtı. Bu yorum ve hareketler General De Gaulle'ü hayatının hiçbir döneminde olmadığı kadar ölüme yaklaştırdı. Oda yeni OAS Harekat Başkanı Yarbay Mark Jazane'nin odasıydı. 2. Mark Jazane transistörlü radyosunu kapadı ve pek el sürmediği kahvaltı tepsisini masanın üzerinde bırakarak yerinden kalktı. Pencereye doğru yürüdü, öncekinin izmaritinden yeni bir sigara yaktı. Geciken ilkbaharın hala alt edemediği karlarla kaplı görüntüde bakışını gezdirdi. Alçaklar. Bu sözü ağu dolu hafif bir sesle mırıldandı. Sonra yine alçak sesle Fransa Devlet Başkanı'nın, hükümetinin ve eylem bölümünün kendisinde uyandırdığı duyguları bir dizi küfürle belirtti. Şazane'nin kendinden önceki şefle pek az ortak yanı vardı. Uzun boylu ve zayıf, nefretle büzülmüş ölü suratlı bu adam, duygularını genellikle Latinlerde pek görülmeyen bir soğukluğun ardında gizliyordu. İnsanı parlak geleceklere yönelten teknik üniversitenin kapıları onun için açılmamıştı. Bir kunduracının oğluydu. Daha yetişme çağında Almanlar Fransa'yı işgal edince bir balıkçı kayığına atlayıp İngiltere'ye geçmiş ve er olarak özgür Fransız kuvvetlerine katılmıştı. Önce Kuzey Afrika'da General Koenig'in komutasına, daha sonra da Normandiya ormanlarında General Leclerc'le birlikte katıldığı amansız savaşlarda önce çavuş sonra başçavuşluğa yükseldi. Paris çarpışmaları sırasında başarıyla sonuçlandırılan bir görev, gördüğü eğitim ve çevresi yüzünden erişemeyeceği subaylığa yükselmesini sağladı. Savaş sonrası Fransa'sında sivil hayata dönmek ya da orduda kalmak arasında bir seçim yapabilirdi. Ama sivil hayat ne verebilirdi ona? Babasının öğrettiği kunduracılıktan başka bir şey bilmiyordu. Ayrıca mukavemet hareketi gibi ülkesin işçi sınıfı da ona göre komünistlerin etkisindeydi. Orduda kaldı, elde edebilmek için kan kustuğu rütbelere, büyük okullardan çıkan yeni kuşak gençlerinin rahat sınıflarda kolayca eriştiğini gören alaydan yetişme subayın acı deneyine yavaş yavaş tattı. Kısa süre sonra da yüreği kan ağlayarak gerek rütbe ve gerek imtiyaz yönünden onlar tarafından geçildiğini gördü. Bir tek çıkar yol kalıyordu onun için. Gençler kışla avlularına talim yaparken çarpışmaktan geri durmayan çetin cevizlerin arasına, sömürgelerdeki alaylardan birine katılmak ve sömürgelerde görevli paraşütçü birliklerine atanmayı başardı. Bir yıl geçmeden kendisiyle aynı dili konuşan ve kendisi gibi düşünen adamların bulunduğu Çin Hindi'ndeki bir bölüğün komutanlığına getirildi. Genç bir kunduracının yükselmesini yine savaş, hep savaş sağlayabilirdi sadece. Çin-Hindi Savaşı'nın sonunda binbaşı olmuştu. Fransa topraklarında geçirdiği tedirginlik ve yoksunluk dolu bir yılın ardından Cezayir'e gönderildi. Çin-Hindi'ndeki seferi kuvvetin geri çekilmesi ve Paris'te geçirdiği bir yıl, gizli üzüntüsünü tek ve aynı türden saydığı politikacılarla komünistlere karşı büyük bir kine dönüştürmüştü. Fransa ancak bir asker tarafından yönetildiğinde kurbanı olduğu hainlerle asalakların elinden kurtulabilirdi. Ancak ordu bu iki felaketten uzak durabilirdi. Ömrünü savaşta geçirmiş, adamların öldüğünü görmüş, canlı yakalanmak talihsizliğine uğrayan kişilerin korkunç bir şekilde işkence gören ölülerini bazen elleriyle gömmek zorunda kalmış subayların çoğu gibi Şazane'de askerlere tapıyor, yeryüzündeki insanların özü, kent soyluların evlerinde rahatça yaşayabilmeleri için hayatlarını veren kişiler sayıyordu onları. Çeltik tarlalarıyla balta girmemiş ormanlarda geçirdiği 8 yıllık savaşlardan sonra doğduğu ülkenin sivillerinden çoğunun askerlere boş verdiğini öğrenmek, hayati önemi olan bilgileri almak için tutuklulara işkence yapmak gibi basit suçlardan ötürü orduyu kınayan solcu aydınların bildirilerini okumak Şazane'de bir sürü tepki uyandırmış, bunlar yoksul bir aileden gelmenin burukluğuna eklenince onu bağnazlığın doğruluğuna sürüklemişti. Cezayir'de geçirdiği 2 yıllık amansız ve zorlu mücadeleler inançlarını doğrulamaya yaradı sadece. Ayaklananlar başlangıçta sandığı gibi kolay boyun eğdirilecek kişiler değildi. Kendisiyle adamlarının vurduğu fellahların yerle bir ettikleri köylerin sayısı ne olursa olsun ayaklanma kısa sürede bütün ülkeye yayıldı. Gerekli olan tabii Fransa'nın deniz aşırı bölgeye yardımını arttırmasıydı. Cezayir Fransa'ydı. 3 milyon Fransızın yaşadığı Fransa'nın bir bölgesiydi. Normandiya, Bretanya ya da Alp Maritim bölgeleri için nasıl savaşılırsa Cezayir için de öyle savaşılacaktı. Yarbaylığa yükseldiğinde Mark Chazanet ıssız iç bölgelerden ayrılıp büyük şehirlere, önce Boone'a sonra Konstantin'e geldi. İç bölgelerdeyken düzensiz ama savaşçı birlikler olan Ulusal Kurtuluş Ordusu askerlerine karşı savaşmıştı. Ama daha içten pazarlıklı ve acımasız şehir gerillasıyla, kahvelere, büyük dükkanlara ve çocuk bahçelerine atılan bombalar aracılığıyla sürdürülen savaşla karşılaştığında, içini kavuran nefret önceki asilere karşı beslediğiyle kıyaslanamaz oldu. Sivil Fransızlar arasına bomba koyan bu ayak takımından Konstantin şehrini temizlemek için aldığı tedbirler kasap diye anılmasına yol açtı. 1958 Haziran'da General de Gaulle başbakan olarak iktidara dönüyordu. Yozlaşmış ve güçten düşmüş 4. Cumhuriyeti kesinlikle deviriyor, 5. Cumhuriyeti kuruyordu. generallerin ağzından çıkar çıkmaz De Gaulle'ü başbakanlığa, sonra da 1959 Ocağı'nda Elize Sarayı'na getiren Cezayir Fransızlarındır sözü başkan tarafından tekrarlandığında Chazanne duygulanıp ağlamak için odasına çekildi. De Gaulle Cezayir'e geldiğinde ziyareti Chazanne'ye Tanrı Zeus'un Olimpos Dağı'ndan inmesi gibi gelmişti. Yeni bir politikanın uygulanmasına başlandığından emindi. Komünistler görevlerine atılacak Jean-Paul Sartre hain ilan edilip kurşuna dizilecek, sendikalar tepelenecek, Fransa sonunda Cezayir'deki akrabalarını ve Fransız uygarlığının sınırlarını koruyan ordusunu yürekten desteklemeye karar verecekti. Chazanne güneşin doğudan doğduğuna ne kadar eminse bu gelişimden de öyle emindi. De Gaulle Fransa'yı kendi görüşüne göre canlandırmak için tedbirler almaya başladığında Chazanne bir yerlerde bir yanlışlık olduğunu düşündü. İhtiyara harekete geçme fırsatını vermek gerekiyordu. Sonra Binbella, dipnot Cezayir Kurtuluş Ordusu önderlerinden ve Ulusal Kurtuluş Cephesi ile FLN ön görüşmeler yapıldığını ilk söylentileri yayılmaya başladı. Chazanne bu söylentilere inanmadı. İşini herkesten iyi bilen ihtiyarın bir taktiğiydi yine bu. De Gaulle'ün yeniden canlandıracağı Fransa ile ilgili görüşünde Cezayir'e yer olmadığı tartışılmaz delillerle önüne serildiğinde Chazanne'nin dünyası dağıldı. İnanç, umut, kesinlik, güven hiçbir şey kalmamıştı. Chazanne'ye sadece nefret, kurulu düzene, politikacılara, Cezayirlilere, sendikalara, gazetecilere, yabancılara duyulan nefret. Ama her şeyden çok ve hepsinin üstünde o adama duyulan nefret. Kendisini izlemek istemeyen birkaç ahmağın dışında Chazanne bütün bölüğünü 1961 Nisan'ındaki askeri ayaklanmaya sürükledi. Bu ayaklanma başarısızlıkla sonuçlandı. Akıllara durgunluk veren ustaca bir tedbirle De Gaulle ayaklanmayı kabuğunda boğdu. Ulusal Kurtuluş Cephesi ile görüşmelerin başlamasından birkaç hafta önce askerlere binlerce transistörlü radyo dağıtılmış ama subaylar buna pek dikkat etmemişlerdi. Radyo askeri birlikler için zararsız bir rahatlatma unsuru sayılıyordu. Bir sürü subay ve az subay bu girişimi onaylamıştı. Hava aracılığıyla Fransa'dan gelen pop müzik sıcaktan, sineklerden ve can sıkıntısından bunalan askerler için hoş bir eğlenceydi. Ama De Gaulle'ün sesi aynı ölçüde zararsız değildi. Sonunda ordunun bağlılığı söz konusu edildiğinde Cezayir'e dağılmış on binlerce asker haberleri dinlemek için radyolarını açtılar. Haber bülteninin sonunda Chazanne'nin 1940 Haziran'da dinlediği sesin eşini duydular. Aşağı yukarı da aynı mesaj. Bağlılığınızı göstermek için seçeceğiniz iki yol var. Ben Fransa'yım, ülke kaderine yön verecek aracım. Beni izleyin, bana boyun eğin. Birkaç tabur komutanı ertesi sabah uyandıklarında birliklerinde hazır olan topu topu bir avuç subayla karşılaştılar. As subaylarının çoğu onları terk etmişti. Chazanne diğerlerinden talihli çıktı. Subay, as subay ve erlerinden 120'si onunla kaldılar. Nedeni de Çin Hindi'nde ve Cezayir dağlarında çarpışanların yüzdesinin fazla olduğu bir birliğe komuta etmesiydi. Diğer başkaldıranlarla fikir birliğine varıp Elize Sarayı'ndaki haini devirmeye and içen gizli orduyu OAS kurdular. Zafer kazanmış Ulusal Kurtuluş Cephesi ile hükümete bağlı Fransız ordusu arasında yıkıcı eylemlere girişecek zaman kalmıyordu pek. Son 7 hafta içinde toprak sahibi Fransızlar ömür boyu harcanan çabanın ürünü olan çiftliklerini yok pahasına devreder ve savaşın kasıp kavurduğu kıyı bölgesinden kaçarken gizli ordu arkalarında bıraktıkları şeyler üzerinde son ve korkunç bir intikam hareketine girişti. Bu iş de bittiğinde adları De Gaulle'cu yetkililer tarafından bilinen şeflerin yabancı ülkelere sığınmaktan başka çareleri kalmamıştı. 1961 kışında Chazanne yurt dışındaki OAS'nin harekat dairesinde Argo'nun yardımcısı oldu. Argo o sıra OAS tarafından Fransa'ya yöneltilen saldırının hizmetine sezgisini, yeteneğini ve yaratıcılığını koydu. Chazanne de örgütleyici yeteneğinden, ikiyüzlülüğünden, kurnaz sağduyusundan faydalandı. OAS'de görev alanların çoğu iki ayrı toplumsal kattan geliyordu. Gizli ordu çoğunlukla aristokrasi ve büyük toprak sahipleri tarafından yönetilip desteklenmekteydi. Bunlar aile geleneklerine bağlı olarak bütünüyle aşırı sağcıydılar. Ama gizli ordunun büyük çoğunluğu işçi sınıfından gelmeydi. Kimi Vaten gibi üst sınıf temsilcilerinden çok daha fazla yerli düşman olan Cezayirli zanaatçılardı. Kimi de orduda geçirdikleri uzun yıllar sonucu bağnazlaşmış askerler. Jazane bu son kesimdendi. Mantıklı düşünen kafası kendini belli bir noktaya yönetebilme yeteneğiyle o asenin yönetici kadrosuna girebilen ender kişilerdendi. 11 Mart sabahı Charles de Gaulle'e karşı yeni bir suikast planı yapmaya karar verdiğinde özellikle bu yeteneklerinden faydalandı. Petit Clamart ve askeri okul başarısızlıkları işin güçlüğünü çok arttıracaktı. Adam öldürtmek için katil bulmak büyük bir sorun değildi kuşkusuz. Ama kimsenin şüphelenmeyeceği birini seçmek, başkanın kişiliği çevresinde iç içe geçmiş çemberleri andıran koruyucu şebekeyi aşmayı sağlayacak bir plan hazırlamak gerekiyordu. Durum Petit Clamart'dan bu yana çok değişmişti. Eylem bölümünün OAS saflarına sızması ürkütücü denecek kadar artmıştı. Kısa süre önce Argo'nun kaçırılışı eylem bölümünün kesin tedbirlere başvurmaktan çekinmediğini ortaya koyuyordu. Alman hükümetiyle bir ihtilaf çıkarma ihtimali bile geriletmemişti eylemcileri. Argo'nun sorgusu 15 gündür devam ediyordu. Bütün OAS şefleri de kaçmak zorunda kalmışlardı. Bido birden reklam ve teşhircilik eğilimini yitirivermişti. Dehşete düşen diğer örgüt üyeleri de İspanya'ya, Amerika'ya, Belçika'ya kaçmışlardı. Sahte pasaportlara, uzak ülkeler için satılan biletlere büyük bir saldırı olmuştu. Bu bozgun gizli ordudakilerin moraline de büyük bir darbe indirmişti. O güne kadar yardım etmeye aranan kişileri evlerinde saklamaya, paket ya da silah taşımaya, haber getirip götürmeye hatta bilgi vermeye hazır olan Fransa'daki taraftarlar belli belirsiz özür dileyip telefonlarını kapıyorlardı. Petit Clamart başarısızlığı ve tutukluların sorgusundan sonra Fransa'daki 3 şebeke dağıtılmıştı. İçten bilgi alan polis bütün şüpheli evlere baskın vermiş, birbiri ardından silah ve araç gereç depolarını keşfetmişti. De Gaulle'ü yok etme amacını güden 2 komplo daha meydana çıkarılmış, daha ikinci kere toplanan suikastçılar çok sayıda polisin ortalıkta belir verdiğini görmüşlerdi.